Item 45, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 415. Üçüncü kısım. Güneş kendi yoluna, bulutlar da kendi yoluna gitti. Bir saat daha geçmeden han avlusu yine günün tam ışığı ve ısısı altındaydı. Montgrain başına geniş siperlikli bir şapka geçirse de bunun dışında sıcağı aldırış etmez gibiydi. Silvanus ile Genora han duvarlarına sinerken Sabeta ile oğlanlarda oynamaları gereken sahneler oldukça gölgeliklere girip çıktılar. ''Genç prensimiz Aurin babasının gölgesinde yaşamaktadır.'' dedi Montgrain. ''Tanrıların cezası güneşten kurtulduğuna seviniyordur o zaman.'' dedi Galdo soluk soluğa. ''Kazanacak şan kalmamıştır. Çünkü ikinci Salerius hepsini çoktan toplamıştır.'' diye devam etti Montgrain. ''Girilecek bir savaş, ele geçirecek topraklar yoktur. Ve Vadrallar'ın kuzeyde ortalığı alt üst etmelerine hala bir iki imparatorluk zaman vardır.'' Tüm bunlar yetmezmiş gibi, Aurin'in en iyi dostu Ferrin şan şöhrete ondan bile daha açtır ve bu konuda çenesini bir türlü kapatmamaktadır. Gelin şimdi, birinci perde ikinci sahneyi oynayalım. Alondo, sen Aurin ol, Giovanni da Ferrin'i canlandırsın. Alondo bir sandalyede tembelce kaykıldı, Jean senaryoyu okuyarak ona yaklaştı. Bu da ne, seni gidi miskin aslan yavrusu. Saatten aktı sabah kumlarının yarısı. Böylesine hayran kalınacak bir şey yok yatağında. Güneş gökyüzüne, babansa hükmederken krallığına. Sen hükmediyorsun 10 adıma, 10 adımlık odana. Alondo gülerek karşılık verdi. Tarlaları hasat edecekmiş gibi kalktıktan sonra ne anlamı var ki oğul olmanın bir imparatora? Hani nerede babamdan gelecek fayda? Kim benden daha çok hak iddia edebilir aylaklıkta? Sana o aylaklığı veren dedi Jean, onu kanlı bir et gibi düşmanlarının kemiklerinden sıyıran. Yeterli dedi Montgrain, daha az oku Giovanni, daha az formül. Tabii dedi Jean, kendini yetersiz hissettiğini belli eden bir tonla, sen nasıl istersen. Alondo, Ferrin'i devral, Lucaza, bakalım sen Aurin'i nasıl oynayacaksın? Loke olup bitenlerin en çok Jean'ı huzursuz ettiğini kabullenmeliydi. İri yarı delikanlı herhangi bir sahtekarlık planında kendisinden beklenen rolü oynamaya daima heves duymasına rağmen Loke'den, Sabeta'dan hatta Sansa'lardan daha dar hudutlar dahilinde kalma eğilimi gösterirdi. Düzgün adam, kızgın fedai, vazife şinas katip, saygılı uşak rolünü oynamakta üstüne yoktu. Yaptıkları vurgunlarda kurbanlarının çarpıp sekebileceği sağlam bir duvar gibi olurdu. Ama roller arasında hızla geçiş yapmak ona göre değildi. Loke bu düşünceleri kafasından çıkardı ve kendini Aurin olarak hayal etmeye çalıştı. Genellikle Sansa'ların bir hınzırlığı yüzünden çok erken saatlerde uyandığında yaşadığı coşku eksikliğini aklına getirdi. Anıları ona iyi hizmet etti ve konuşmak üzere ağzını açtı. ''Bana kendi babamı sevmeyi mi öğreteceksin? Küstahlığın sınırlarını zorluyorsun Ferrin. Aşağılamalarla ve yakınmalarla kalkmak isteseydim, şimdiye dek çoktan evlenirdim.'' Alondo daha enerjik bir kişilik takınıp kendinden emin ve zorlayıcı bir üslup benimsedi. ''Doğru söylüyorsun ey prens, ey majeste, af dilerim. Ne mahmur rüyaları kabaca çiğnemeye geldim, ne de saygını tashih etmeye lordumuza ve babana. Ona olan mükemmel sevgin bir bakıma, bağlılığınla ölçülür sıcak, yumuşak yataklara ve neticede yer bırakmaz kuşkuya. Ah bir de gençliğimin en yakın dostu olmasaydın.'' dedi Loki. Buraya bir kahkaha eklemenin işe yarayacağına karar vererek sonra sözlerini sürdürdü. ''Sadece babamın savaşlarında düşmüş bir düşmanın ruhu kaçırabilirdi daha fazla huzurumu. Sahiden de bir evlilik gibisin Ferrin. Hoş bir çehre ve haz dolu birliktelikler tek eksiğin. Azarlarınla öyle meşgul ediyorsun ki sabahlarımı, unutuyorum hangimizin kraliyet kanı taşıdığını.'' ''İyi'' dedi Montgrain, ''gayet iyi. Arkasında bir şeyler saklayan dostane bir lakırdı. Ferrin şöhrete giden biletinin hiçbir başarı sergilemeden aylaklık ettiğini görüyor. İki delikanlının birbirine ihtiyacı var ve nefret ettikleri bu gerçeği hoş sözlerin arkasına saklıyorlar.'' Moncrain, tüm tanrılar aşkına, eline geçen ilk fırsatta her şeyi açıklarsan ne seyredecek bir oyun ne de canlandıracak roller kalır, dedi Silvanus.
Benim için sorun değil, dedi Alondo.
Benim için de, dedi Locke. Sanırım faydası bile dokunuyor, en azından bana. Moncrain'in elinde olsa size her rolü Moncrain olarak oynamayı öğretir, dedi Silvanus gevrek gevrek gülerek. Bunu unutmayın. Yaşayan hiçbir aktör kendi sesiyle sevişmeye hayır demez, diye belirtti Moncrain. Tabii öyle bir şey mümkün olsaydı. Sen de buna istisna değilsin, Andrasus. Şimdi birkaç kılıç bulalım, Farren bu sahnede Aurin'i bahçelerde talim yapmaya ikna eder ve konu burada onları iyice pençesine alır. Saatler kanter içinde çalışarak geçti. Depoda bekletilmekten küflenmiş, çentikli tahta kılıçlarla güneşte ileri geri dövüşürmüş gibi yaptılar. Locke, Jean ve Alondo rolleri dönüşümlü olarak üstlendi. Hatta Moncrain çeşit olsun diye Sansa'ları bile araya kattı. Ve sonunda her şey karmakarışık bir kavga pantomimi olup çıktı. Sapla, karşıla, geriye çekil, repliklerini oku. Karşıla, sakın, repliklerini oku, karşıla, repliklerini oku. Silvanus bir şişe şarap temin ederek kişisel kuraklığını sona erdirdi. İkindi boyunca diyaloculara cesaret verici sözler bağırmasına rağmen Sabeta ile Jenora'nın yakınlarda bir yerde seçtiği gölgeli konumundan bir kez olsun ayrılmadı. Güneş batıya doğru alçalırken Moncrain nihayet provalara bir son verdi. ''Tamamdır çocuklar, hafif bir başlangıç için bu kadar yeter.''
''Hafif mi?'' dedi Alondo soluk soluğa. Soğukkanlılığını hatırı sayılır bir süre korumasına rağmen homurdanmalar ve düellolar uzadıkça o da diğerleri gibi pes etmişti.
''Evet hafif, formdan düşmüşsün Alondo. Tüm hoplayıp zıplamalar ve neredeyse tüm konuşmalar siz genç eniklere kalıyor. Seyirciler bir teknenin içine düşmüş bir balık gibi soluksuz kaldığınızı görürlerse...''
''Biliyorum, bize bir şeyler fırlatırlar.'' dedi Alondo. ''Daha önce de sebze yağmuruna tutulduğum oldu.''
''Benim kumpanyam da olmadı.'' diye homurdandı Moncrain. ''Tamam artık, kusmadan önce oturun.'' Bu öğüdü akşamdan kalmalığın etkisiyle zaten ayakta zor duran Kalo için geç kaldı. Delikanlı midesinde kalanları han avlusunun uzak bir köşesinde gürültüyle istifra etti. ''Bu ses kulaklarım için müzikten farksız.'' dedi Moncrain. ''Gördün mü Andrasus? Atılgan delikanlılarımızda bu tür bir tepki uyandırabildiğim sürece yeteneklerimi kaybetmemişim demektir.'' ''Peki bize ne gibi bir rol vermeyi düşünüyorsun?'' diye sordu Silvanus. ''Terin hükümdarı benim gibi kahverenginin harikulade bir tonunda olsaydı, oğlunun pespembe bir terinli olarak doğmayacağı seyircilerin gözünden kaçmayabilir.'' dedi Moncrain. ''Sihirbaz rolü de biraz daha fazla hareket etmeyi gerektiriyor. Bu yüzden o benim. Sana da tahtta oturmak kalıyor.'' ''İmparatorlara layık olacağım.'' diye iç geçirdi Silvanus.
''Güzel.'' dedi Moncrain. ''Artık bir turta gibi pişmeden önce bir biraya ihtiyacım var.''
''İmparator ha?'' dedi Locke Silvanus'un yanında duvar dibine çökerek. ''Suratın niye asık? Kulağa iyi bir rol gibi geliyor.'' ''Öyle de.'' dedi Silvanus. ''Tabii ona verilen birkaç satır replik için. Bu babanın değil oğulun piyesi.'' Yaşlı adam şişesinden bir fırt çekti ve onu elden ele gezdirmek gibi bir teşebbüste bulunmadı. ''Siz küçük boklara gıpta ediyorum. Hiç kimse sizi bu meslekte derin bir bilgi birikimine sahip olmakla suçlayamasa bile.''
''Gıpta edilecek neyimiz var ki?'' dedi Alondo. ''Biz güneşin altında erirken sen gölgede oturuyorsun.''
''Heh,'' dedi Silvanus, ''tam da 20'sindeki bir delikanlı gibi konuştun. Benim yaşımdayken gidip gölgede oturmazsın evlat. Ayak altında dolaşmayasın diye oraya gönderilirsin.''
''Çok karamsarsın,'' dedi Alondo. ''Herhalde yine üzümlerden ilham aldığın içindir.''
''Bu dün gece kafam yere değdiğinden beri elimi sürdüğüm ilk şişe,'' karşılığını verdi Silvanus. ''Ve bu benim için ana rahminden yeni çıkmış bir bebek kadar ayık anlamına gelir.'' ''Hayır beyler, sizin bilmediğiniz bir şey biliyorum. Envanterimizdeki hangi senaryoyu okursanız okuyun, uygun olduğunuz çok fazla rolle karşılaşırsınız. Askerler, prensler, sevgililer, ahmaklar. Yaşımın iki katına kadar yaşasanız bile hepsini canlandıramazsınız. Ki bu oldukça korkutucu bir sayıdır.''
20'inizde herhangi bir şey olabilirsiniz. 30'unuzda canınızın istediğini yapabilirsiniz. 40'ınızda yalnızca birkaç kapı kapanır ama elinizde ah, işte bu Moncrey'nin muhakkak hissettiği bir tokat. Elinizde bir zamanla kendi çükünüzün derisi gibi üstünüze uyan tüm o rollere yabancı olur çıkarsınız. Loki'nin ne diyeceğine dair hiçbir fikri yoktu. O yüzden Sylvanus'un şişesini bitirmesini ve onu avlunun kösele sertliğindeki çamurlarına atmasını seyretmekle yetindi. Eskiden bu piyeseleri tek tek elden geçirip çoğu genç role burun kıvırırdım dedi yaşlı adam. Şimdi ise bölük börçük rollere, hasta ve unutulmuş adamlara bakıp hangisinin bana kalacağını merak ediyorum. Neden imparatoru canlandıracağımı duymadınız mı? Çünkü imparatorun yaşlı ve koca kıçını kıpırdatması gerekmiyor. Çünkü tahtta değil, tabuta oturuyorum. Sylvanus eklemlerini gıcırdatarak zar zor ayağa kalktı. Amacım hevesinizi kaçırmak değil çocuklar. Bir iki saat sonra gelip beni bulun. İşte o zaman şen şakrak olurum. Evet, burada ne dediysem unutacağımdan eminim. Sylvanus içeri girdikten sonra Loki'ye doğruldu, gerindi ve onu takip etti. Bir şey söylemesi gerekip gerekmediğini bile bilmiyordu. Kısacık bir ikindi vaktinde tüm repliklerinin onun adına bir kağıt parçasına yazılmasına alışıvermişti. Dördüncü kısım. Pekala dedi Bonkron'un hasmane güneşin altındaki provalarının 5. gününün 3. saatinde. Giovanni, iyi biri olduğundan eminim ama insanların önünde replik okumakla işin yok. Sanırım dostlarını güç bela da olsa aktöre benzer bir şeye dönüştürebilirim. Fakat sen bir yılana geçirilmiş bir eldiven kadar yararsızsın. Dedi Jean başını senaryosundan kaldırarak, nerede hata yaptım? Bu işe kafan çalışsaydı zaten bilirdin dedi Moncrain. Defol git ve para falan say. ''Dur bakalım'' dedi Jean'ın Ferrin'ine ağır indik yapan Loki. ''Giovanno'yla böyle konuşamazsın.'' ''Bu tiyatroyu ilgilendiren bir mesele'' dedi Moncrain ''ve bu diyarda ben tahtlarında oturup tek bir sesle konuşan, ona çenesini kapamasını ve çekip gitmesini söyleyen tüm tanrılarım.'' ''Kabul, ona emirler yağdırabilirsin'' dedi Loki ''ama terbiyeni bozma.'' ''Çocuk, kibar davranmaya vaktim yok.'' ''Evet var'' dedi Loki. ''Giovanno'ya kibar davranmak için her zaman vaktim var. Eğer davranmazsam pılımızı pırtımızı toplayıp Kamor'a döneriz. Anlatabiliyor muyum?'' ''Hey'' dedi Jean Loki'nin tüniğini çekiştirerek. ''Önemli değil.'' ''Hayır önemli'' dedi Sabeta. Avlunun ortasında duran Loki ile Jean'a katılarak. ''Lucas'ı haklı Jesper. Sana gerektiği kadar kölelik etmeye hazırız. Ama durduk yere kahrını çekecek değiliz.'' ''Beni hapse geri gönderin.'' diye söylendi Moncrain. ''Ağzıma sıçın ve hapse geri gönderin.'' ''Her ikisini de yapmayacağız.'' karşılığını verdi Sabeta. ''Onu ben kullanabilirim.'' dedi Cenora hanın kapısında belirerek. ''Giovanni'yi kastediyorum. Sahneye çıkmayacaksa envanteri ve simya malzemelerini idare etmeme yardımcı olabilir.'' ''Ben sanırım başka bir seçeneğim yok değil mi?'' dedi Jean. ''Ve envanterden bahsetmişken'' dedi Janora, ''farelerin ve kızıl güvelerin onlara fena dadandığını belirteyim. Tüm ölüm maskeleri ve cübbeleri kullanılamayacak kadar kemirilmiş. Ayrıca diğer kostümlerin çoğu sadece parça parça kesilip giyilmeye uygun.'' ''Eh, o zaman öyle yap'' dedi Moncrain. ''Burada köpek bokunu elmasa çevirmekle meşgulüm. Senin de kendi alanında aynını yapman lazım.'' ''Paraya ihtiyacım var'' dedi Jenora. ''Hem hissedarlar olarak oturup o paranın nereden geldiğine ve bizi bırakıp giden dostlarımızın paylarıyla ne...'' ''Tanrılar aşkına'' dedi Moncrain. ''Yapılacağına karar vermemiz gerek. Ayrıca iğne iplik kullanmayı bilen birini tutmalıyım.'' Jean elini kaldırdı. ''Dikiş dikebilir misin?'' dedi Jenora. ''Ne yani, yırtık tünikleri yamamak falan gibi mi? Bana asıl...'' ''Reçmeleyi pilelemeden ayırt edebilirim'' dedi Jean. ''Gözemeyi de büzgülemeden. Bunu kanıtlayacak yüksük nasırlarım bile var.'' ''Vay canına!'' Jenora delikanlıyı kolundan tuttu. ''Başka bir aktöre ihtiyacın olduğuna karar versen bile bunu geri alamazsın.''
''Öyle bir karar vermeyeceğim'' dedi Moncrain somurtarak.
''Mola mı veriyoruz?'' diye sordu Kahlo kendini yere bırakırken. Tabii sen git kıçının üstünde otur şekerim. Nasılsa halen zinde olanlarımız senin keyfin için oynamaya devam ederiz dedi Galdo. Ayağıyla kardeşinin pantolonuna toprak atarak. Kalo ona pis pis bakmakla vakit kaybetmedi. Bacaklarını savurarak kardeşini dizlerinin altından kancaya aldı ve yere devirdi. Galdo sırt üstü yuvarlandı ve sol el bileğini tutarak acıyla uladı. ''Hay aksi'' dedi Kalo ayağa sıçrayarak. ''Çok mu acıdı? Öyle bir niyetim yoktu. Ah!'' Kulağa son derece nahoş gelen bu son sesin sebebi kardeşi tarafından kasıklarına atılan bir tekmeydi. ''Yok be, iyiyim'' dedi Galdo. ''Sadece biraz oyunculuk alıştırması yapıyordum.'' Loki, Jean, Alondo, Genora ve Sabeta ikizlerin üstüne çullanarak Moncrain'de kavgaya karışmadan önce onları ayırdılar. Bunu izleyen suçlama ve sert söz curcunasında her katılımcının zekasına, doğum yerine, sanatsal yeteneklerine, çalışma alışkanlıklarına, ten rengine, giyim tarzına ve haysiyetine en az bir kez hakaret edildi. Tüm bunlar yaşanırken güneş de yeryüzünü amansızca ısıtmayı sürdürüyordu elbette. Düzen yeniden sağlandığında Loki'nin başı dönüyordu. Birinin sokağa bakan köşeden çıka geldiğini ancak o kişi yüksek sesle genzini temizlediğinde fark etti. ''Ne kadar harika'' dedi 30'lu yaşlarındaki uzun boylu bir kadın olan ziyaretçi. Dar bir gri tünik ile bol bir pantolon giyiyordu ve terin ile siyahi soyların bir karışımından gelmesine rağmen hem Mooncrane'den hem de Gloriana kadınlarından daha açık tenliydi. Siyah bukleleri kulaklarının hemen üstünden kesilmişti ve Loki'nin Camor garristalarıyla ilintilendirdiği soğukkanlı bir mizaca sahipti. ''Jasmer, gördüklerimden etkilenmesine etkilendim ama beklediğim şekilde değil.'' ''Chantal'' dedi Moncrain bir kara kalem ressamının süratiyle itibarını takınarak. ''Sana da tünaydın, seni gidi fırsatçı dönek.'' ''Ağlayan kuleye atılmıştın'' dedi kadın. ''Her ay karnımı bir kereden fazla doyurmaktan hoşlanırım. Özür dileyecek bir şey yapmadım.'' ''Sorun ne? Basanti artık eskilerime sadaka vermiyor mu?'' ''Basanti'de iş hazır fakat kulağıma bazı ilginç şeyler çalındı. Bir hami bulduğunu duydum.'' ''Evet, anlaşılan Espara'nın asiller arasında iyi bir zevke sahip olan birileri kalmış. Ayrıca vaat ettiğin o Camorluların da bir yalan olmadığını duydum.''
''Hepsi de burada'' dedi Moncrain. ''İstersen sayabilirsin.''
''Peki hala Hırsızlar Cumhuriyeti'ni sahnelemekte ciddi misin?''
''Kesik bir gırtlak kadar.''
''Genora nihayet sahneye çıkıyor mu?''
''Yukarıdaki tanrılar aşkına hayır'' diye atıldı Genora.
''Aha!'' Chantal ağır adımlarla Moncrain'e doğru yürüdü. ''Öyleyse sayabildiğim kadarıyla bir kadın eksiğiniz var.''
''Varsa bile sana ne?''
''Bak Jasmer!'' Chantal'ın kedi fare tebessümü kayboldu. ''Basanti kadınsı hürmet şarabını oynatıyor ve bütün yazı 4 numaralı hizmetçi kız olarak kıkırdayıp kıvırtmakla geçirmek istemiyorum. Yani birbirimize yardım edebilecek bir pozisyondayız.''
''Hımm'' dedi Moncrain, ''belli olmaz, kocan olacak o adamı da peşinde sürükledin mi?''
Sanki sözleşmişçesine kahverengi saçlı bir terinli tam da bu laf üstüne kadının az önce döndüğü köşeden çıktı. Adamın giydiği açık yakalı beyaz tünik göçüklerle ve yara izleriyle süslenmiş yapılı bir vücudu sergiliyordu. Hem bu ayrıntı hem de sağ kulağının yarısının eksik olması Loki'ye onun ya kıdemli bir el topu oyuncusu ya da yaşı ilerlediği için emekliye ayrılmış bir silahşör olduğunu söylüyordu.
''Tabii ki sürükledin'' dedi Moncrain. ''Eh, yeni dostlarım Moncrain tiyatrosunun eski bir üyesi olan Chantal Cousa'yı ve kocası kalabalık Bertrand'ı size takdim etmemi izin verin.''
''Kalabalık mı?''
''Sahneden sahneye kostüm değiştirmekte üstüne yoktur'' dedi Alondo. ''6 farklı figüranın tek bir vücutta toplanmış hali gibidir.''
''Bak Bertrand, işime yarar'' dedi Moncrain. ''Peki ama sizi bağışladığımı nereden çıkardınız?'' ''Saçmalamayı bırak Jasmer'' dedi Chantal. ''Ben doğru düzgün bir iş istiyorum, sense mutlu seyirciler.''
''Sizin dışınızda geri dönen olacak mı?''
özgüvenin büyüklüğündeki bir sepet dolusu yakut karşılığında bile hayır Jasper. Diğerleri kumpanyandaki yerlerini kaybetmekten çok, darp ve tahrike iştirak suçlamasıyla seninle beraber tutuklanmaktan çekiniyorlar.
Eh, ben Bert ile Chantal'ı geri alalım derim diye fikir belirtti Alondo.
Al benden de o kadar dedi Genora. Dolduracak rollere sahibiz ve seçici davranacak vaktimiz yok. Silvanus'u yataktan kaldırıp ne düşündüğünü sorayım mı?
Hayır dedi Moncrain. Sırf gözünü Chantal'dan ayıramadığı için evet der. Pekala, ikiniz de çok şanslısınız. Ama maaşla çalışacaksınız. Hisseden pay falan yok. Anlaşmada ne yazdığını biliyorsunuz. Çekip gittiğiniz zaman o hakkı kaybettiniz.
Bak o konuda tartışmamız gerekebilir dedi Chantal. Ama her halükarda 4 numaralı hizmetçi kız rolünden kurtulmaya değer. İnan bana gölgeler kraliçesi Amadine olmayı yeğlerim. Ne kadar üzüldüm anlatamam dedi Sabeta ansızın arkasında 3 metrelik alevden harflerle bu bir yalan sözcükleri belirseydi bile yarattıkları etki ses tonundaki küçümsemeyle boy ölçüşemezdi. O rol artık müsait değil. Benimle kafa mı buluyorsun? Chantal sert adımlarla avluyu kat etti ve kendisinden bir karış daha kısa olan Sabeta'nın karşısına dikilip ona tepeden baktı. Sen de kim oluyorsun? Amadine dedi Sabeta istifini bozmadan. Gölgeler kraliçesi. Kahrolası kamorlu, daha bacaklarımın arasından çıkmış olabilecek kadar gençsin. Ama yeterince güzel değilsin, ciddi olamazsın.
Bal gibi de olabilir dedi Locke. Sıcaklık ve öfke bir yabancının Sabeta hakkında eleştirel bir yorumda bulunduğunu duymaya yönelik alınganlığını katmerliyordu.
Jasper sen aklını kaçırmışsın dedi Chantal. Bundan Amadine falan olmaz. Penthro'yu pekala oynayabilir ama Amadine'yi değil. Yaşı kaç, 16 mı? 16 yaşında. Oğlan kıçlı ve vasat.
Vasat mı dedi Locke, vasat mı? Kahrolası kafamda 2 cam gözle nasıl ortalıkta gezebiliyorsun be kadın? Aptal.
Locke içten fakat kötü seçilmiş cümlesini bitiremeden önce kalabalık Bertrand görünüşüne uygun olarak kaba ellerinden biriyle onu tüniğinin yakasından kavradı ve çoktan havaya kaldırdı. Diğer yumruğuyla bir randevuya doğru çekti.
Zaman dehşet verici bir şekilde yavaşladı. Dayak yemeye alışkın olan Locke bunu teorik olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşmeden hemen önce anlamak gibi esrarengiz bir yeteneğe veya lanete sahipti.
45. ayrımın sonu. Sayfa 425.